Ayrım 14. Annem, babaanneme neden gitmek istememişti bilmiyorum. Ama o akşam perdeler çekilip de lambalar yakıldıktan sonra babaannem geldi. Yorgun, ürkek ve özellikle anneme sinirlenmiş görünüyordu. Bir süre onun yüzüne bakmayıp sadece Mehmet'le ve benimle konuştu. Annem bu tutuma aldırış etmiyordu. Uzun arkalıklı iskemlesinde oturmuş, düşüncelere dalmıştı. Babaanneme tek soru sormadı. Babaannem buna dayanabilir mi? En sonunda patladı. Annemin gittikçe duygusuz bir insan olduğunu, hiç değilse bir hatır sorması gerektiğini söyledi. Kendisinin ne halde olduğunu anlıyor muydu acaba? Bu arada zorla bir iki gözyaşı akıtmayı da nasılsa becerdi. Kocasının ölümüne matem tutmak öyle elinden gelmeyen bir şeydi ki bir iki denemeden sonra kendisini kandırmayı bıraktı. Gene de sanki evliliği düzgün çerçeveler içinde seyretmiş, mutlu bir beraberlikmiş de bu olay ona dayanılmaz bir darbe indirmiş havasını yaratmaya devam etti. Akşam bizde kalmaya kararlıydı. O korkunç eve gitmek istemiyordu. Annem sesini çıkarmadı. Derken babaannem kendisini tutamadı ve gerçek duygularını açığa vurdu. Artık zengin bir kadındı. Hep birlikte gidip onun evine yerleşebilirdik. Ne para derdimiz kalacaktı bundan böyle, ne de aşk alma tasamız. Annemin bu işe ne diyeceğini merakla bekledi. Ses çıkmayınca daha bir canlı ve cerbezeli konuştu. İlla ki annem he desin istiyordu. Sonunda annem karşı koyamadı ve gülmeye başladı. Babaannemin coşkusu onu da etkilemişti. Yalnız o gün babaannemin evinde olan ufak bir konuşma ara sıra akıllarına takılıyor ve midelerini bulandırıyordu. Önce yaşlı adamın vasiyetini saklamakta olan noter eve çağrılmış, ardından da adamın yeğeni babaanneme Fatma Hanım sizi ne yapacağız bakalım diye sormuş. Arkasından da bu gibi konuları konuşmak için vaktin biraz erken olduğunu, vasiyetin ayrıntılarını kendisine daha ileride açıklayacağını sözlerine eklemiş. Bütün gece babaannem anneme ne demek istedi acaba dedi durdu. Her seferinde annem onu yatıştırıyor, yaşlı adamın karısı olduğuna göre bütün servetin kendisine kalacağını hatırlatıyordu. Babaannem kuşkusunu bir türlü yenemiyordu. Emin misin diye sordu bir ara. Sonra çenesini avucuna yerleştirip düşüncelere daldı. Annem komşular arkamızdan konuşmasın diye taşınmamızı birkaç ay sonraya ertelemek niyetindeydi. Bu da kızdırmıştı babaannemi. Komşular diye bu dudak büktü. Bütün duyguları bu tek sözcükte ifade bulmuştu. O gece Mehmet de ben yattıktan sonra ikisini münakaşa ettiğini duyduk. Bu biz uykuya dalıncaya kadar devam etti. Birkaç gün sonra annemle babaannem bizi dul kadına bırakarak noter huzurunda yaşlı adamın yeğenini görmeye gittiler. Pencereden sokakta yürüyüşlerini seyrettim. Annem eldivenlerini giyerken sert, kendinden emin adımlarla ilerliyordu. Babaannem de onun yanında dimdik. Kocasının ölümüyle yıkılmış bir kadın görüntüsünden öyle uzak ki. Akşam üzeri aynı tavırla döndüler. Daha doğrusu kendilerini tanımayanlar böyle diyebilirdi ama Mehmet'le ben bir değişiklik olduğunu fark etmiştik. Gözler daha bir ciddi bakıyor, dudaklar daha bir büzülmüş, sesimizi çıkartmayıp uslu durmamız için yeterli neden bunlar. O gece babaannemin evine gitmemiz konusunda hiçbir konuşma yapılmadı. Ertesi sabahsa eski evinden babaannemin bütün eşyalarını işçiler bize getirdiler. Bunların nereye konulacağını merak ediyordum. Bir camlı büfe yanımdan geçerken büfe ile kapı arasına sıkıştım. Ardından bir masanın gelmesiyle odanın en dip köşesine kaçmak zorunda kaldım. Biraz daha eşya gelirse altında kalıp öleceğim galiba. Desenli bir sedir getirdiklerinde Muazzez'in beşiğini kenara çekip yer açmamız gerekti annemin yatak odasında. En son içeri giren üstü teneke kaplı sandıkları başka koyacak yer kalmadığı için sahanlığa bıraktılar. Odalar yürünmez hale gelmişti. Üst üste eşya. Annemin evde titizlikle yaratmış olduğu ferah hava birden yok olmuştu. Bu kargaşalığın arasında o asık suratla dolaşıyor. Bir süredir ne güzel onu böyle görmez olmuştuk. Aklımda sorulacak bir hayli soru birikmişti ama babaannemin tersliği cesaretimi kırıyordu. Aradan çok geçmedi. Aşağıdaki dul kadın sokağın bir başka yerine taşındı. Babaannem de ondan boşalan alt kata geçti. Ortalık yeni bir düzene sokuldu ama gene de bütün odalarda gereğinden fazla parça vardı. Sandıklar tıka basa dolmuş, halılar yere koyacak açıklık kalmadığından duvarlara asılmıştı. Bu da odaların aydınlığını bozuyordu. Velhasıl bütün ev dayanılmaz bir görüntü almıştı. Babaannemin siniri günlerce sürdü, öfkesi burnundaydı. Her şeyi mesele yapıp anneme çatıyordu. Boğazımızı hangi parayla doyuruyorduk? Üstümüzdekiler kimin parasıyla alınıyordu? Bunları annemin başına kakıyordu. Hayatta hiç bu kadar kırıcı olmamıştı. Mutlaka onu yiyip bitiren bir sıkıntı var diye düşünüyordum. Gerçekten de varmış. Kocası ondan öcünü ölüp gittikten sonra almış, servetini tümüyle yeğenine bırakmıştı. Yeğen de birkaç yıl sonra Beyazıt'taki evin pancurlarını çivilettirip Amerika'ya göç etti. Yaşlı adam içinde bulunduğumuz evi yaşadığı sürece oturabilir şartıyla anneme bırakmış. Annemden sonra ev yine yeğene geçiyor. büyükannemin evin bir odasında kalması için bile tek kayıt yok. Adam onu tamamıyla yok farz etmiş, silmiş. Bütün bunları aradan çok zaman geçtikten sonra annemden öğrendim. O evde uzun süre oturduk. Babaannem yanımızda kalmaya devam etti ama hiçbir zaman sessiz, sakin bir ihtiyacı olmadı. Yaşlı adamın adını da bir daha ağzına almadı. Kocası olarak hayatta bundan böyle yalnızca büyük babamı tanıyordu. İkinci evliliği sanki hiç gerçekleşmemişti. Hayatının bundan sonraki döneminde kendini dine verdi. Ama başımızda despot olmaya da devam etti. Can çıkmadan huy çıkmıyor. 99 kuruşluk kahraman. Babaannemin gelişiyle benim işim kolaylaştı. Çünkü annem dışarıdayken Muazzez'e o bakıyordu. Yalnız ufak evdeki eşya kalabalığı ve yer darlığı ile epey huysuz bir kişi olmuştu. Ne yapsam memnun edemiyordum onu. Mehmet'le oturma odasında oynamamızda kızıyordu. Sanki başka oynayacak yer varmış gibi. Çareyi annemle birlikte çarşıya gitmekte bulduk. Böylelikle hiç değilse günün bir kısmında söylenmelerinden kurtuluyorduk. Artık onun verdiği parayla yaşamaktaydık. Annemin elindekiler çoktan suyunu çekmişti. Babaannem parasını ve takılarını odasındaki büyük ve kilitli bir teneke kutu içinde saklıyordu. Kutunun anahtarını her zaman üstünde taşırdı. Paraca özgür olamamaktan annem çok rahatsızdı. Babaannem sürekli hayat pahalılığından sızlanır ama akşam yemeğinde şarap içme huyundan vazgeçmiyordu. Huysuzluğunun ayyuka çıktığı anlarda iş yerinin satışından babamın kendisine hala borçlu olduğunu söylüyordu. Aslında ne borcu? Kuruntu işte. Büyük babamdan ona elle tutulur hiçbir şey kalmamıştı ki. Yediğimiz kalitesiz yemekler midesini bozuyor diye bir sızlanma. Sabunun fiyatını bilmiyor gibi kar gibi beyaz masa örtüleri istiyor. Aynı örtüyü ikinci kez kesinlikle kullandırmıyordu anneme. Bazen dayanamıyor ve ender bulunur. Yiyeceklere bir avuç dolusu para sayıyor, sonra da çok yediniz diye bunları önümüzden çekiveriyordu. Hanımefendi olarak yaratılmıştı, hanımefendi olarak yaşıyordu. Annem mutfakta ona istediği yemekleri pişirirken o oturma odasında hiçbir iş yapmadan oturabiliyordu. Aramızda tek sevdiği Muazzez'di. Vaktinin çoğunu onu eğlendirerek, okşayarak geçiriyor, sonra anneme bu çocuğun şımartılmış olduğundan yakınıyordu. Müzgün Hanım'ın kocası Orhan Bey savaşta ölmüş diye bir haber aldık. Tanıdık başka pek çok kişinin de öldüğünü duyuyorduk ama hepsi bu. Olayları ayrıntılarıyla bilen yok. Bir gün annem çarşıdan heyecanla döndü. Yeşilköy'e Çanakkale'den bir taburun geldiğini duymuştu. İster misin babam da bu grubun içinde olsun? Evde konu üzerine uzun uzun yorumlar yapıldı ama en sonunda babaannem mantıklı bir sonuç çıkardı. Babam Yeşilköy'e kadar gelmiş olsa bize bir haberci göndermeyi beceremez miydi yani? Annem dinlemek istemiyordu. Kafasına takmıştı bir kere. Diğer komşuların kocaları, babaları Yeşilköy'e gelmişlerdi ya, neden aralarında babam olmasın? Bir sabah erkenden yanına bindi aldı, Yeşilköy'e gitmek üzere yola çıktık. Sirkeci'den treni bindik, ilk defa bir trenle seyahat ettiğim için çok sevinçliydim. Annemin bütün uyarılarına rağmen yerinde duramıyor, etraftaki düğmeleri, tokmakları elliyor, parmağımı koltuğun kumaşındaki deliklerden içeri sokuyor, hatta başımı pencereden uzatıp dışarıda bizi hızla geçen görüntüyü izliyordum. Cennet dedikleri işte bu olmalı. Tren yolculuğu eskiden Murat'ın arkasında tattığım fayton sefasından daha da zevkliydi. Vagonların ray üstünde çıkardığı ses ve trenin düdüğüyle öylesine kendimden geçmiştim ki birazdan babamı göreceğimi dahi düşünemiyordum. Gideceğimiz yere vardığımızda eğlence sona erdi diye üzüldüm. Oysa annem platformda acele adımlarla yürüyor, beni de elinden çekiyordu. Başım arkada, gözlerim bizi buraya getiren canavara takılmış olarak ayrıldım istasyondan. Annem askeri kampa yürüyerek kaç dakikada varacağımızı istasyon şefine sordu. Adam annemin ince, nazik iskarpinlerine bakarak bu yürüyüşün bir hayli alacağı yanıtını verdi. Nasıl gideceğimizi tarif ediyor ama gözlerinde oraya varacağımıza inanmayan bir ifade var. Çıplak yola düştük. Çok gitmeden hızımız kesildi. Nefes almak ve ağrıyan ayaklarımızı dinlendirmek için birkaç kez durakladık. Yol engebeli, babuşlarımız yürüyüş pabucu değil. Sonunda bir tepeye çıktık ki kamuflajlı çadırıyla askeri kamp aşağıda ayaklarımızın altına serilmiş. Heyecan anneme devam etmek için yeni bir şevk vermişti. Zaten bayır aşağı inmek yokuş yukarı çıkmaktan daha kolaydı. Yol üzerinde katırını önüne katmış giden bir köylü gördük. Onun dışında etrafta hiç hayat yok. Sadece ara sıra kargalar gaklıyor, hepsi o. Kampa vardığımızda nefes nefeseydik. Orada ne işimiz olduğunu öğrenmeye gelen pırtık kıyafetli askere neredeyse cevap verecek gücü bulamıyor annem kendinde. Zor bela babamın adını veriyor ve kampta olup olmadığını soruyor. Bir iki dakika boş boş bakan askerin gözlerinde birden sanki bir ışık yanıyor. Tanıdı mı? Hatırladı mı? büyük bir nezaketle annemi beklemesini, içeride soruşturma yapacağını söylüyor. Asker yanımızdan uzaklaştıktan sonra anneme bir şey demek üzere dönüyorum ki gözleri yaşlarla dolmuş. Şaşırıyorum. Birkaç damla yanağından aşağı yuvarlanıyor. Zavallı adam. Ne yorgun ve bakımsız. Kolundaki ve omzundaki sargıyı gördün mü? Belli ki yaralanmış. Bu kampta dolaşacağını hastanede yatmalı. Birden babamı götürürken söyledikleri şarkıyı anımsıyorum. Ne diyordu? Ey gaziler! Yüreğim birden telaşla çarpıyor. Annem yüzümden düşüncelerimi okuyacak, aynı sözleri o da aklına getirecek diye korkuyorum. İki asker uzaktan bize doğru geliyor. Annem de ben de soluğumuzu tutup bekliyoruz. Baba ne olmasın diyor annem titrek bir sesle. Askerlere doğru koşmaya yelteniyorum. Annem arkamdan sesleniyor. Gitme, gitme, ikisi de değil. Yerimize oturup adamların iyice yaklaşmasını bekliyoruz. Annemin yüzünden kan çekilmiş. Heyecandan burun delikleri genişlemiş. Askerler yanımıza varınca subay olduklarını görüyoruz. Üniformaları eski püskü. Apoletleri olmadığından rütbelerini kestirmek zor. Annem birisine adıyla hitap ediyor. Ali Bey? Adam annemi selamlıyor. Yüzü kıpkırmızı. Nedenini anlayamıyorum. Annemle nereden tanıştıklarını da bilemiyorum. Annem babamı sorunca Ali Bey dikkatle anneme bakıyor. Şok kaldırabilecek gücü var mı diye inceleme yapmakta sanki. Sonra yavaş yavaş konuşmaya başlıyor. Allah rahmet eylesin. Epey oluyor. Daha başka ne söyleyebileceği konusunda kararsız. Annemin yüzü bundan önce hiç görmediğim şekilde beyazlaşıyor ama sabırsız bir biçimde haberin devamını istiyor. Evet, sonra söyleyebileceğiniz her şeyi söyleyin lütfen. Ali denen adam ki yüzbaşıymış, anneme bütün olanları anlatıyor. Çanakkale yolunda yürümekten babamın ayakları yaralanmış. Gece demeden, gündüz demeden ilerlemekteler. Ayakları şişiyor. Pavuçlarını parçalayıp çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bir de bakıyorlar ki ayaklar bileğe kadar mikrop kapmış. Kan revan içinde. Tabur kendisini yol kenarında bırakıp ilerliyor. O zamanlar adet böyleymiş. Yürüyemeyenler bırakılır, yürüyenler ilerlermiş. Sonra herkes bir arkasındakine haberi geçirirmiş. Ağızdan ağızda giden haber en sonunda sırf yaralıları toplamak göreviyle ilerleyen at arabasına ulaşırmış. Arabada yer varsa iyi ama yoksa kenarda bırakılan asker kızgın güneş altında bir sonraki taburun gelip aynı sistemle kendi arabasını harekete geçirmesini beklermiş. Bu şekilde ha bu arabada yer var ha arabada yer var diye bekleyen hastaların yol kenarında öldüğü çok olurmuş. Şayet öldüyse bulunduğu yerde kalmaya mahkum. Öyle ya ölü bir vücudu taşımanın anlamı yok ileride yardım bekleyen hastalar varken. Ama Ali Bey babamın askeri hastaneye götürüldükten sonra öldüğü konusunda Nuh diyor, peygamber demiyor. Bu can sıkıcı şeyleri anlatırken soluk yüzünde şimşekler çakıyor. Gözleri annemin gözlerinden köşe bucak kaçmakta. Bu cesur, akça pakça kadına kocasının nerede öldüğünü bilmediklerini nasıl anlatsın? Ama o eziyet çekmekte kararlı. Hastanenin adını istiyor. Adam bilse dahi söyler mi? Sabırla annemi izah ediyor ki yapılması gereken her şey yapıldı, yine de kurtarmak mümkün olmadı. Daha fazla haber alamayacağını anlayan annem adama teşekkür ediyor. Adam da onu bir asker selamlar gibi selamlıyor. Annemle el ele tutuşuyoruz ve istasyona doğru uzunca yolculuğumuza başlıyoruz. Annem yolda benimle konuşmadan bir makine gibi seri adımlarla yürüyor. Ben ise ayaklarımın üstüne basamaz haldeyim. Oturalım, dinlenelim diye yalvarıyorum. Yorgunluktan ağlamaklıyım. İlkbahar özgü ışık oynaşmaları artık sona ermiş. Hava kararmakta ve soğumakta. Eteğine tutulmuş yanında yürüyorum. Bir arabana bakıyor yabancı gözlerle. Bu yabancılıktan ürkerek daha beter ağlıyorum. Sonra birden yüzü yumuşuyor, anlamsız gözleri canlanıyor, beni kendisine çekiyor, bir hendeğin içine oturuyoruz. Zavallı küçük çocuk, diyor durmadan. Söyleyecek başka bir şey düşünemiyor o anda. Ya da aklının gerisine itip unutmaya çalıştığı taze anıların bazıları geri geldiği için tekrarlıyor bunu. Beni kollarıyla sarıyor ama içim gene güvensiz. Sesinin tonundan, aynı sözcükleri tekrarlamasından rahatsız oluyorum. Acaba bu sarılıp bağrında salladığı kişi ben miyim yoksa babamın anısı mı? Emin değilim. Evdeki soğuk hava uzun zaman devam etti. Annem şimdiye kadar hiç görmediğimiz şekilde sert ve yaklaşılmaz bir insan oldu. Bu soğuk hava içinde babaannem bile eski huysuzluklarını bırakmak, evde ayaklarının ucuna basarak yürümek zorunda kaldı. İşte gene korkunun içimize sindiği, yüreklerimizi bir buz tabakasının kapladığı güvensizlik duygusuyla ayaklarımızın yerden kesildiği günlere geri dönmüştük. Mutfakta dalgın dalgın sebze soyan veya oturma odasında işleme yapan anneme bakıyorum. elindeki yarı bitmiş işe hayretle seyretmekte. Neden eline aldığını bile unutmuş. Bakışları zarif bir şekilde bir noktadan öbürüne geziniyor. Bilinci gölge altında. Tabii o dönemde çocuk gözüyle onda görebildiğim değişikliği niteleyebilecek olgunlukta değilim. Tek görebildiğim şey bir değişme sürecinden geçtiğiydi. Çocukların ağlamaları, kolunu çekiştirmeleri onu rüya aleminden geri getirmeye yetmiyor. Kendisini sanki bir cam kutuya kapatmış, orada hepimizden uzak, duymadan, düşünmeden yaşamaktaydı. Küçük evimiz bir korku yuvasına dönmüştü artık. Onun makineleşmiş hareketleri yüreğimizi parçalıyordu. Babamın adı ağza alınmaz olmuştu. Gelecekle ilgili bir beklentisi de kalmamıştı. Babaannem onu bu yarı felçli halden kurtarmak için bazen askerlik dairesine gidip babamı sormasını söylüyordu. Gaddar bir yöntem ama denize düşen de mantık aranır mı? Böyle durumlarda annem boş gözlerle babaanneme bakardı. Söyleneni duyardı ama bunları zihin süzgecinden geçirmekte güçlük çektiği belli. Sonra başını yana döndürür, bu konuyu konuşmak istemediğini mırıldanırdı. Babaannem de yenilgiyi kabullenip köşesine çekilirdi. Bu sıralarda babaannemin işitmesi ağırlaştı, gür siyah saçlarına kır düştü ve dökülmeye başladı. Dertler gelince teker teker gelmiyor. En sonunda annemde iyileşme belirtileri ortaya çıktı. Etrafında olanlara ilgisi arttı, bakışları anlam kazandı. Eskiden ne kadar halsiz idiyse şimdi o kadar enerji dolu olmuştu. Bu uzun ayrılık ona sanki yeniden hayat aşılamıştı. Askerlik dairesine gitmek için sabırsızlanıyordu. Bir gün bizi babaanneme bırakıp evden çıktı. Babaannem de eski babaannem değildi artık. Günün büyük bir kısmını iki büklüm oturup Kur'an okumakla geçiriyordu. Teneke kutusundan para çıkarırken eskisi gibi söylenmiyordu. Annemin askerlik dairesine gittiği gün gene evde oturmuş, gürül gürül Kur'an okumaktaydı. Sağır kulakları duymadığı için sesinin yüksekliğini ayarlamakta zorluk çekiyordu. Annem gelinceye kadar böyle okumaya devam etti. Yemek falan hak getire. Açlıktan bayılacak hale gelmiştik. Annem eve yorgun döndü ve hazırda yemek bulamayınca canı sıkıldı. Hemen mutfağa girip bir şeyler hazırlamaya koyuldu. Mehmet'le ben de arkasından mutfağa daldık. Pişirdiği yemeğin kokusu ile heyecanlanmış, etrafında hoplayıp zıplıyorduk. Her zamankinden daha sabırlı bir hali vardı o gün nedense. Yoldan aldığı taze ekmeğin üstünden bir parça koparmamıza bile ses çıkarmadı. Sofra hazır olduğunda merdivenlerin başından babaannemi çağırmak üzere avaz avaz bağırdık. Kur'an okumasını lütfen kesti de yemeğe geldi. Annem masada bize o gün olanları anlattı. Askerlik dairesi kara çarşaflı kadınlarla doluymuş. Hepsi de annem gibi kocaları hakkında bilgi almak üzere oraya toplanmışlar. Gürültüden şaşkına dönen memurlar herkes adam gibi sıraya girip beklemedikçe bilgi vermeyeceklerini söylüyorlarmış ama dinleyen kim? Orada bulunan birkaç memur kadınlarla başa çıkamayınca biri dışarıdan yardım çağırmaya gitmiş. Annem o havasız kokulu yerde saatlerce bekledikten sonra Yeşilköy'de Ali Bey'den duyduklarımızın doğru olduğunu öğrenmiş. Kayıtlara göre babam öleli birkaç ay oluyormuş. Annem çekine çekine memura ölüm yerini sorduğunda adam patlamış. Her şeyi nereden bilsinlermiş? Kocasının öldüğünü öğrenmek anneme yetmiyor muymuş? Bu zalim ilgisizlik karşısında ezilen annem yalvarmış memura biraz daha bilgi versin diye. Ama emin misiniz diye sormuş. Şimdiye kadar bu konuda hiçbir resmi açıklama almadım. Bugün buraya gelmeseydim Allah bilir daha da almayacaktım. Memur aynı duygusuzlukla annemin lafını kesmiş. Hanım anlamıyor musun? Kocan ölmüş işte. Bu kadar ölü varken herkesi önceden nasıl haberdar edelim? Adam öyle bir şekilde konuşuyormuş ki sanki yakınlarının ölmesinden bu zavallı kadınlar sorumlu. Bir de üstelik kendisine sorularıyla bıkkınlık veriyorlar. Annem tam bir başka soru sormak üzereyken memur pat diye sürgüyü annemi yüzüne kapatıvermiş. Diğer kadınların gördüğü ilgi de bundan farklı değilmiş. Yaşlılar, kucağındaki bebelerle gençler, ağlayan, sızlayan, dövünen kadınlar biraz daha bilgi istediklerinde aynı katılıkla görüşme penceresine uzaklaştırılmışlar. En sonunda dayanamayan bir kadın kucağındaki bebeği havaya kaldırıp bağırmaya başlamış. Köpek bunlar. Kocam arkada 5 çocuk, 1 yaşlı ana bıraktı. Ulan onlara siz mi bakacaksınız? Eşek oğlu eşekler. Kocam sizin gibiler köşesinde otursun diye savaşa götürüldü. Şimdi karnımızı kim doyuracak? Aç olmuşuz, açık olmuşuz, umurumuzda mı? Sokaklarda namusumuzu siz mi koruyacaksınız? Çocuklarımızı hastalıktan siz mi kurtaracaksınız? Kocalarımız cephede memleket uğruna can verdi. Şimdi haber istedik diye pencereyi yüzümüze mi kapatıyorsunuz? Allahsızlar. Polis hemen kadını yakalamış ve bağıra çağıra dışarıya atmış. Annem olanları anlatırken hem o kadının hesabına hem de tüm kadınlar adına heyecanlanmıştı. Babaannemin küçümseyen bakışlarını aldırmadan haklıydı kadın, çok haklı dedi. Öyle sokak kadını falan zannetmeyin. Kışkırtma olmasaydı bunları söyleyecek tipte bir insan değildi. Bu savaşı biz istemedik. Hüsnücüğüm, bir avuç adamın kaprisi uğruna memleket felaket sürükleniyor dediğinde ne doğru söylemiş. Acı acı ağlamaya başladı. Babaannem iskemlesinde sıkıntıyla kıpırdandı. Annemin konuşmasının ancak yarısını duyabilmişti. O nedenle şu anda ne söylemesi gerektiğini kestiremiyordu. Annem başını kaldırarak babaanneme baktı. Eğer sizin paranız olmasaydı biz ne yapardık? Babaannem dikkat kesilmiş, anlamaya çalışıyordu. Annem devam etti. Binlerce insan parasız. Hükümet onları yardımsız bırakmış. Bir sokak köşesinde ölseler kimsenin kılı kıpırdamayacak. Erkeklerimiz bunun için mi savaşa gitti? Kocam benim bu durumlara düşeceğimi bilse gider miydi? Eğer yukarıda Allah varsa biz garipleri görmeli. Babaannemin yarı duymaz kulakları söylenenin sonunu yakalamıştı. Yüzü endişeyle büzüldü. Yo diye karşı çıktı. Allah adına ağzına böyle alma. Çarpılırsın yavrum. Allah'ın takdirini eleştirmek biz kullara düşmez. Annem sıkıntıyla iç çekti. Karnımızı Allah mı doyuracak anne? Babaannem duymak için acınacak bir güç harcamaktaydı. Başını salladı. Yok yok, böyle konuşmak doğru değil. Yeterince sıkıntın var. Daha fazlasını Allah'ından isteme. Çocukların çarpılır. Gözünün önünde düşer ölürler. Biz korkuyla titredik. Annem devam etti. Siz yaşlısınız anneciğim. Genç yaşta kocasız kalmak ne demektir anlamazsınız. Siz eşinizi kaybettiğinizde yaşınız ilerlemişti. Bu ayrılık sizi beni etkilediği gibi etkilemedi. Bütün gözü pek aslan gibi insanlar birbiri ardına ölüyor. Dünya sadece kadınlara ve küçük çocuklara kaldı. Güzel padişahımız ise sarayında oturmuş, şehitlerimizin ömrüne paha biçiyor. Benim kocamın ömrünü ayda 99 kuruş olarak değerlendirmiş. Benim genç, kuvvetli kocam nerede olduğunu bilmediğimiz bir mezarda şimdi çürümekte ve biz karşılığında 99 kuruş alıyoruz. Neymiş bu 99 kuruş diye merakla sordu babaannem. Benim ve çocuklarım alacağımız maaş. Maaş mı? Babaannem anlamamıştı. Ama masanın öbür ucunda heyecanla konuşan genç kadına aptal görünmek istemiyordu. Annem sabırla açıklama yapmaya başladı. Hükümet kocası savaşta ölenleri maaşa bağlıyor. Bana 99 kuruş vermeye karar vermişler. Herhalde Hüsnü'yü ancak buna layık gördüler. Ben bu savaştan dolayı evimi kaybettim. Ahmet öldü, Ayşe öldü, Sarıyer hayal oldu. Çocuklarım büyüyor, bakım istiyor. Sizinle ben de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen yaşamak ölmekten kolay geliyor. Ekmeğin kilosu 50 kuruş. Bize ancak bir iki gün yetiyor. Bugün veznedeki adam beni kutladı. Neden mi? Memlekete bir kahraman verdim diye. Kocan şehit oldu. Yani cennetlik dedi ve kağıtta imzalayacağım yeri gösterdi. Kocamın ömrü karşılığında 99 kuruşu kabul ettiğimi bildiren kağıdı imzaladım. Sesindeki ateş söndü. Oturduğu yerde boşluğa bakmaya başladı. Bizleri unutmuştu. Hüzünlü gözleri geçmişten yapraklar çeviriyor. Babaannem bir kaşık çorbayı höpürdeterek içti. Kulakları annemin hızlı konuşmasına yetişememişti. 14. ayrımın sonu, sayfa 177.